Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün açıklanan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı iş gücü verilerini, böyle söyleyince gerçekten çok seksi oluyor çünkü, işsizlik sayılarını konuştuk ve raporun detayında ne var bir parça bunu anlatmaya çalıştım size. Yani insanlar atıyor tutuyor, eyvallah, tamam da ne anlatıyor bu hikaye ya? Gerçekten ne var bunun içinde? Doğrusu nedir, ne anlatılıyor? Biraz onu konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne olup bittiğine bakacağız. Şimdi birkaç gazeteden parçalar okuyacağım bugün size. İktidara yakın olmamayı becerebilen, hala hayatta olabilen gazeteler elbette ki işsizlik sayıları üzerine konuşmuşlar. Çünkü konuşulması gereken bu. Doğrusu bu. Türkiye'nin en yakıcı gerçeği ve önümüzdeki birkaç on yılı da etkileyecek gerçeklik. İlk yayında anlattım ya, mesela 10 sene sonra bizim çok ciddi yoksul yaşlı sorunumuz olacak. Bu kaçınılmaz. Şu anda yokmuş gibi davranıyor herkes ama iktidar bunu devredecek. Hani hep atıp tutuyorlar ya, örnek istiyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakın. Hani büyük bir utanmaz arlanmazlıkla, büyük bir terbiyesizlikle yapıyorlar ya bunu. İstanbul'un trafik sorunu var. Sanki İstanbul'un trafik sorunu son bir yılda olmuş gibi. Ama bu yüzsüzlük çok doğal bir şey. Dün Kemal Öztürk mesela sosyal medyadan, üstelik bir akademisyenle tartışıyordu. Anadolu Ajansı'nı şöyle uçurdum, böyle uçurdum diye. Yalan söylüyorsun yazınca utanmadan bir de doktor alayım falan filan yazmışsın diye. Ya hakikaten siyasal İslamcı yüzsüzlüğü başka bir şey. Burada 5 sene içinde defalarca anlattım size ama gerçekten çok başka bir başlık. Bizim anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz bir şey değil. Allah da öğretmesin. Gerçekten. Hadi şu yayını paylaşın aşağıdan 3 noktaya dokunarak. Siz sosyal medyayı bana bırakın. Aşağıdan periskop üzerinden siz paylaşım yapın. Ben de diğerlerini hemen buradan yapayım. Herkesi çağırayım. Hep beraber oturalım, gazeteleri konuşalım. Şimdi normalde biliyorsunuz hani o gazeteyi de okumuyorum ben ama... Ya bugün size kafaların nasıl yandığını, talimatla yazı yazmanın nasıl bir şey getirdiğini, daha doğrusu gazetecilikten ne götürdüğünü anlatacağım. Onu göstermek için bugün mesela Abdülkadir Selvi'nin köşesinden bir bölüm okuyacağım size. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim diye sormuş. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki siz, ya 2023'ten önce seçim yok deyip ağlayan sizsiniz. Bir de utanmadan muhalefetin kim ya acaba adayı? Yani... Kim? Ali Babacan adını anlıyor mesela. Vallahi tanıdığım bir siyasetçi, sözüne de çok güvendiğim. Yani dedi ki Ali Babacan'ın da dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu ziyaretinde dedi pas geçme dedi. Artık Abdullah Gül değil Ali Babacan'dır dedi. Salla yani. Oradan köpürtmeye çalışıyorlar. Meral Akşener vallahi HDP ile çok yakınlaştı yani. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ama beni bütün bunlar ilgilendirmiyor. Hazır mıyız? Kafaları bugün sağlam yakalım. Vallahi düz bir yerden başladık, düz gidelim bugün. Size göstereceğim yazının başı. Şimdi okuduktan sonra yazının başını zaten diyorsunuz ki ben bunun kalanını niye okuyayım? Yazı şöyle başlıyor. Hazır mısınız? 13 Ekim 2020 yazan Abdülkadir Selvi, gazete, Hürriyet, yani gazete. İşte basılı matbuat eseri Hürriyet. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyaseti iki dinamik belirliyor. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2 ittifak sistemi, 3 önüm, 3 mü? Evet. Siyaseti 2 dinamik belirliyor demiştin. Ya yazıyı yazdıktan sonra bir baksak mı acaba? He? Bence kalanını okumaya gerek yok. Gerçekten yok. Yani Yıldız Tilbe kafasına ulaşabilmek, bakın bunun bir tane gerekçesi var. Talimatla yazı yazınca mecbursunuz, sizin anlatmanız gereken bir şey oluyor. Size deniyor ki mesela, bu yazı patlıcanla alakalı olacak ama patlıcanın şu şu şu özelliklerini mutlaka sayacaksın. Sen de başlarken kasıyorsun. Benim mutlaka patlıcanın işte pijamalı soyduğum zaman ne kadar güzel göründüğünü anlatmam lazım. Kalanı salla, kalanını onu mutlaka anlatmam lazım. Siyaseti iki dinamik belirliyor. 1. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2. İttifak sistemi. 3. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifaklar üzerinden siyaset kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Niye? Hayatta 3 şey çok önemli ama onlar neler bilmiyorum. Yıldız Tilbe kafası, bak bu güzel kafa. Böyle bu noktaya ulaştıktan sonra yokuş aşağı. Bırak gitsin. Vallahi sal. Ve içinde yazının öyle şeyler var ki onları okumayacağım. Harbiden okumayacağım onları. Çünkü böyle acayip yerlere gitmiş ya. Ekrem İmamoğlu'yla diyor Mansur Yavaş diyor kapışacak diyor. Ama o aradan diyor dış kulvardan Meral Akşener çıkar. Anlatmış. Yani ya yapacak bir şey yok kardeşim. Sana deniyor ki bunu yazacaksın. Yazacaksın bunu, bu yazılacak. Ondan sonra işte oh yani. İki şey çok önemli ama özellikle üçüncüsüyle ilgileniyorum ben. Üç şey çok önemli ama iki taneden fazla şey yapamadığım için, önem sırama koyamadığım için almayacağım. Bu kadar değil sadece. Mesela bugün size Yeni Şafak'ın hani şey var ya bir de abi kafa böyle tamamen gidik. Sanrı görüyor. Gün içinde böyle kafa bir açılıyor böyle. Acayip boyut değiştiriyor. Uçan tanklar falan var böyle. Arabalar. İlk yerli uçağımız göklerde. Bak, kafa gidik. O bugün bir yazı yazmış ki hey. Yani baba siz ne yaptınız? Toplu olarak beraber miydiniz? Hep beraber miydiniz? Kafa birlikte mi yükseldi? Nasıl bilmiyorum ki. Ama yersen sorunumuz bu bizim. Bizim sorunumuz bu. Cumhurbaşkanı adayı muhalefetin kim olacak? İşsizlik bizim sorunumuz o değil. Bizle onun hiçbir alakası yok. Yalnız yazının içinde bir yer var ki kafa harbiden yanmış dedirtiyor insana. Çünkü hani hatırlıyor musunuz size geçen sene 21 Ocak tarihinde bir yazı hatırlatmıştım ve demiştim ki bunu yazın bir yere. Yaz bunu bir yere bak bu önemli. Çünkü bu belediye seçimlerinden ne kadar tırstıklarını gösteriyor. Ve açık açık bu sefer kutuplaştırma yapmayacak Erdoğan demişti hatırlıyor musunuz? Bakın bu yazıyı da bir yere saklayın derim ben. Çünkü yazının içinde öyle bir yere götürmüş ki yani hani sıkıntı olur diye düşünüyorum ben sonradan arkadaşa hatırlatırlar diye düşünüyorum. Bilemem yani ama sıkıntı olacak gibi duruyor. Deniyor ki yani neresinden tutsan elinde kalıyor da yazı. Çok özür dilerim. Bu seçim barajından falan bahsediliyor. Seçim barajı hazırlıkları tamamlandı. İki parti AKP ve CHP ayrı şey AKP ve MHP ayrı ayrı hazırlandı. Çok gerek varmış gibi. Kaynak israfı aynı partisinin sonuçta. Ne gerek var yani? Ama ayrı ayrı hazırlandı. Şimdi diyor. Erdoğan'a sunulacak diyor. MHP'liler dinliyorsunuz değil mi? Size yani sizin liderin hazırladığı şey Erdoğan'ın onayından geçmeden kimse sallamıyor diyor. Vallahi bak çok açık söylüyor bunu. Sen hazırlama onlar da hazırlamış diyor yani. Sonra diyor hazırlar diyor yani. Aman ölümlü dünya diyor. Ve deniyor ki tam yerini söyleyeyim size. Bakalım. Selahattin Demirtaş'la. Demirtaş'la Akşener arasında dikkatli dinleyin. Cumhurbaşkanlığı seçimi için kahvaltı masası kurulmaya hazırlanırken biliyorsunuz böyle satmaya çalışıyorlar. Halbuki anlattığı ne? Ruşen'in yaptığı röportaj sırasında Selahattin Demirtaş demişti ki soruları yollayıp hani cevap aldığı röportajda. Dışarıda olsam başa eşini kastediyor, Başak Hanım'ı kastediyor. Alırım, tak çat kapı giderim Meral Hanımlara. Derim ki kahvaltıya geldik biz pazar sabahı. Kahvaltı masası kuruyorlar bunlar kendi aralarında. Hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. HDP'ye yönelik merkezinde Demirtaş'ın yer aldığı ikinci Kobani operasyonu dalgası başladı. Ne? Kendiliğinden diyorsun. Bu yazıyı saklayın derim bir yere. Bakın bu çok açık bir şekilde HDP'lilere yönelik operasyonun ilk 20 sonraki 19 kişilik operasyonun siyasi olduğunun açık bir itirafı bu. Çok açık. Cumhurbaşkanlığı adaylarından bahsedilirken Selahattin Demirtaş'ı açıkta bırakmak için HDP'ye yönelik merkezinde Demirtaş'ın yer aldığı ikinci Kobani operasyonu başlatıldı. Ve bu gelişme Abdullah Gül'den sonra Selahattin Demirtaş'ın pozisyonunu da geriletti diyor. Bu yazıyı saklayın derim ben. Yani bir kardeşiniz olarak bence saklayın. Çünkü bu bir itiraf. İtiraf. Malumun ilamı doğrudur Gülbin Hanım ama malumun ilamı aynı zamanda bu. Ve bu yapılırken çok açık bir şekilde itirafta bulunuluyor. Evet bu siyasi bir operasyon. Hani bunu ben söylesem kimse sallamaz. Bırak lan muhalif o falan yaparlar insanlar. Abdülkadir Selvi söylüyor. Adamın gol diyor adamın. Gol diyor. Ama işte aslında iki olan üç şeyden bahsediyor burada. Nasıl bilmiyorum işte. Benim o kadar yeteneğim yok. Ben sizin yerinizde olsam bu yayını izlemem. Çok ciddi söylüyorum. Saçma. Yani yetenekli insanları izleyin, okuyun ya. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti iş, ekmek, umut yok. Un fiyatları %32, ekmek %20 zamlandı. İşsizler 10 milyonu, umutsuzlar 5 milyonu aştı. Ve ekonomimiz uzay seviyesinde. Uzay mesabesinde. Hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. TÜİK'e göre 15 veya daha yukarı yaştaki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak azaldı. Vallahi azaldı. Öldü diye düşünüyoruz biz. İş arayacaktım ya boş ver ne uğraşacağım öleyim ben daha iyi ya. İşsizliği düşmüş gibi gösterme yetisine sahip TÜİK'in verilerine göre ki TÜİK başına geçmek için böyle bir şey lazım, yetenek lazım. İş gücü içinde sayılmayan, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı %44 artıp 4 milyon 201 bine yükseldi ki bu kişileri de umutsuz saymak yanlış olmaz demiş gazete. Yok canım. Ya onlar umut dolu insanlar ya. Ayrıca iş bulma ümidi olmayanların sayısı %117 arttı. 1 milyon 335 bin kişi oldu. İş bulma ümidi olmayan. Artık tamamen dükkanı kapattım diyor yani. Olmaz hocam bıraktık biz o işleri diyor. Eskidenler bir dönem aradım ben. Şimdi aramıyorum yok. Alakası yok. İlgisi yok yani hiç takılmıyorum ben o işlere. Devlet dökülüyor, üniversite, belediye ve jandarmada usulsüzlük, yolsuzluk var. Günün ikinci manşeti. Sefa Uyar, Seyhan Afşar ve Sena Yaşar. Üç ayrı haber yapılmış altında. Atatürk Üniversitesi'ne ait olan 2016'da 113 bin lira kira alınan 7 katlı yurdun, dikkatli dinleyin bunu. 2016 yılında 113 bin lira kira alınan 7 katlı yurdun 2017'de 5.210 liraya İnsan Vakfı'na pazarlık usulüyle kiralandı ortaya çıktı. Ne vakfı? İnsan Vakfı. Allah Allah. Kime yakın? İsmini vermek istemediğim bir partiye. Ama ipucu ver. 2001'de kuruldu, Ağustos'ta. Kurucusu başta seçim kazanmasına rağmen başbakan olamadı. Sonradan partinin başına geçti. Başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Nasıl anlatsam sana? İlk harflerime baksana. Tesadüf bak 2016 yılında 113 bin lira kiralıyorlar. 2017 yılında 5 bin lira kiralanıyor. Nasıl? Güzel değil mi? Sonra bunu yapan insanlar hiç utanmadan, arlanmadan, yüzleri zerre kadar kızarmadan hayatlarına devam ediyorlar. Demokrasi anlatıyor işte adanmışlık anlatıyor, insan hakları anlatıyor falan. Salla. Sonra sosyal medyadan yazıyor. Anadolu Ajansı'nı nasıl uçurduğumu sen be bir falan diye böyle. Adana'nın Tufanbeyli Belediyesi çalışanları AKP'li Başkan Ergün'ün festivalleri yapılmış gibi göstererek yolsuzluk yaptığını iddia etti. Ney? Festivalleri he, Tufanbeyli Belediye Başkanı yapılmış gibi göstermiş. Yani yapmamış. Ne diyorsun sen ya? Yani yapılmış festivalin davası olur mu? İşte yapılmamış. Yapılmamış hocam, yapmamışlar dava. Bak, şikayette bulunan memur MD'de şantiyede görevlendirilmiş. Ama çünkü yapılmamış festivali yapmış gibi gösterirsen indirilmemiş parayı da indirebiliyorsun. Nasıl? Çok güzel ya. Sorsan Allah, kitap, Kur'an, insan hakları, yetim hakkı, kul hakkıyla işte Allah'ın huzuruna çıkmamak. Vallahi Emel doğru söylüyor. İçsel bir festival olabilir demiş sevgili Emel. Doğru. İçsel yani. Ya bunu tam festival gibi düşünme. Hani festival gibisin, katılmak istiyorum diyor ya. Katıldığını düşün. Ama festival olmasın. Neden? Pandemik var. Pandemir. Pandemir var. Ondan. Ya katılma. Daha iyi, daha sağlıklı. Katılma ama katılmış gibi yap. Katılım Berat'ı yollayalım mı sana sertifika? Valla pandemirden dolayı. Çevre Bakanlığı'na yaptırılıp Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine devredilen 178 milyon lira değerindeki binaların hesaplara kaydedilmediği belirlendi. Kaç? 178 milyon. Ha lan ben de bir şey zannettim ya. 178 milyon. Evet. Yani 3 kilosu 10 milyondan soğan almıştık biz daha önce. Evet ya, mantıklı. 178 trilyon diyor, trilyon. 178 milyon lira değerindeki binaların hesaplara kaydedilmediği belirlendi. Kantin alımları da usulsüz. Binası yok, kantini olsa ne olur? Binayı kaydettirmemişsin ki. Kantini nasıl anlatacaksın insanlara? Kantin var ya. Yok. Nasıl yok lan? Var işte. Ya kantin var da binası yok. Ya bina kayıtlı değil. O yüzden kantin hepten kayıtsız. 178 milyon liracık. Aşk olsun, aramızda lafım olur ya. Ne kadar benziyoruz. Suudi Arabistan'da 3 milyar dolar kayıp, Mustafa Çakır'ın haberi. Suudi Arabistan ambargosu en çok müteahhitleri vuracak. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitler Orta Doğu'da en az 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadı dedi. Hocam sizin şimdi Müteahhitler Birliği'nin başındaki insan olarak, hani daha 2 gün önce biz gördük, Ulaştırma Bakanlığı ile ilişkileri gayet iyi olan müteahhitler var. Demek ki onlara yani isimlerini sorduğunda Thomas diyecekler. Kamunun dikizcileri. Mustafa Çakır'ın haberi yine günün en ilginç haberlerinden biri. Danıştay'ın kararına karşın idareciler kameralarla emekçileri izlemekten vazgeçmiyor. Son olay Ağrı Nüfus Müdürlüğü'nde yaşandı. Şikayet üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çeken mahkeme özel hayatın gizliliğini ihlal kararı verdi. Çalışanları şey yapıyor ya kameralarla. Bayağı antrenman dikizleyen böyle takıntılı şeyler vardır. Taraftarlar. Ciddi söylüyorum. Ben sene kaçtı hatırlamıyorum. 97 98 Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sahaya yakın bir yerde Mustafa Keser ev tutmuş. Adam bayağı kapının şeyin camın önüne kocaman dürbün kurmuştu. Oradan dikizliyordu antrenman yapan futbolcuları mesela. Yatan gördüğü zaman kulübe arıyordu. Onun gibi bu da. İş yerine kuruyor kamerayı. Pervin Hanım, yalnız biraz şey yapmaya başladınız yani. Yatış sergiliyorsunuz, hoş olmadı. Kamunun dikizcileri. Yunanistan'la yeniden gerilim. Dün bu haberi duydunuz aslında. Türkiye diplomasiye fırsat tanımak için. Ya aşk olsun ya. Planlı bakım ne ya? Diplomasiye fırsat tanımak için o. Limana çektiği Oruç Reis gemisini Yunanistan'ın 29 Ekim'i de kapsayan tarihlerde atış yapacağını duyurmasının ardından yeniden Meis ve Rodos yakınlarına gönderdi. Aşk olsun. Ya 29 Ekim'i kutlamak yasak. Ya bırak yapsın adamlar ya. Ne olacak, biz de ülkede kutlayamayacağız. Yasak ki etkinlikler. Aşk olsun. Dostlar alışverişte görsün değil mi? Madem 29 Ekim'e bu kadar önem veriyorsun, Şahin Bey ilçe kongresini yapabildiğin stadyumlarda Cumhuriyet Bayramı kutlansa ya. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü yeryüzünde hiç kimseye nasip olmasını dilemediğim bir şeydir. Çünkü acayip bir şey. Gerçekten insana olmaz ya, insana olmamalı. İçeride olduğu zaman hikaye değil mi? Şimdi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yazılar var. Onlardan bir tanesi Reşat Akar yazmış, bir analiz yazmış bugün. Demiş ki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yeniden yarışacak. Kim kazanırsa kazansın siyasi ve ekonomik krizin derinleşeceği senaryolar konuşuluyor. Biz Kıbrıs ekonomisi üzerine hiç konuşmadık. Doğrusunu isterseniz benim oturup çalışma şansım olmadı çünkü. Ama takip ettiğim haberlerden, zaman zaman ada gazetelerini de internet üzerinden okuyorum. Çok net, çok gözle görülür bir ekonomik kriz orası için de söz konusu. Çok net hem de. Üstelik adada pek çok yolsuzluğun kaynağından bahsediliyor. Kumarhaneler üzerinden, yeni yolsuzluklardan bahsediliyor. Otellerin alım satımı, bir takım mafyatik güçlerin yeni ve büyük otellere çökmeleri, onlar üzerinden. Ama adada büyük bir krizin eli kulağında, o kesin. %100. Ama ben hala aynı noktadayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Sorunlarına da kendi çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Bulmalı. Çünkü bulduğu zaman en azından herkesin kendisine karışması gibi bir sıkıntıdan da kurtulmuş olacak. Cumhuriyet böyle. Sabaha bakalım, boş ver. Aman. Ölümlü dünya. 16 yıllık cinayet mektupla çözüldü. Günün en İnsanın içini yakan haberlerinden bir tanesi bu. İstanbul Arnavutköy'de 5 Şubat 2014 sabahı bir ceset bulundu. İşkenceyle öldürülmüş bir kadın cesedi. Adı Arzu Tuncel'di ve Bingöllü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı. Nişanlıydı. Bakire değil dedikodusu çıkınca o sabah rapor almak için doktora gidecekti ama gidemedi. Otopside Arzu'nun bakire olduğu ortaya çıktı. Çok lazım ya. Çok önemli ayrıntı bu. Bakire bakire. Ha tamam o zaman. Ölmesi boş ver. Bakire mi? Ha tamam o zaman. Bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir takıntı var. Ve bunun hiç kimse saçını başını ayrı oynatmasın. Bunun sağcısı solcusu yok. Vallahi yok. İnananı inanmayanı yok. Dindarı dinsizi yok. İyi yetişmişi kötü yetişmişi yok. Bizde böyle bir öküzlük var. Adını doğru koyalım kusura bakmayın. Böyle bir öküzlük var. En okumuşundan en kara cahiline kadar böyle bir takıntı var çünkü insanlarda. Daha dün hani ortalık birbirine girdi bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Özdemir Hoca. Yani burada geçen hafta içinde, ha önceki hafta içinde yazısından bir parça paylaşmıştım. Hatırlıyor musunuz? Ya böyle bir hani öyle bir anlatım söyleniyor ki, öyle bir anlatımla geliniyor ki insanların karşısına. Haberin tamamını unut. Hiçbir önemi yok. Kız bakire ya. Tamam. Kız bakire. Kalan önemli değil. Ama bakın tekrar söylüyorum. Bunun okumakla okumamakla bir alakası yok. Yani iyi yetişmekle kötü yetişmek. Ya böyle bir öküzlük var bizim toplumumuzda. Maalesef var. Böyle bir öküzlük çökmüş durumda. Bu ülkenin özellikle erkeklerine ama sadece erkeklerine değil kimse kendini kandırmasın. Kadınlarında da var. Böyle bir tıkanmışlık. Buradan sürekli hayatı buradan açıklamak. Ya anlatılan şey gencecik bir kız ya. Ve öldüren abisi olacak iki öküz. Onların öldürdüğü ortaya çıkıyor. Ama bakın haber şu kadar. Sadece bu. Ve bunu Özdemir Hoca da yazsa aynı şeyi yapıyor. Sabah gazetesinin editörü de yazsa aynı şeyi yazıyor. Ya arası yok kardeşim. Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Kız öldürülmüş. Yani haberi şu ayrıntıyı koyma. Ama kız bakire çıktı. Ya bu iki hayvan. Bu iki hayvan. Hayvan demeye bile insan üzülür, utanır ama. Bu iki hayvan. Sadece böyle bir takıntıyla kızı yok etmişler zaten. Sen daha neyin peşindesin ya? İnsanları anlatıyor. Politika anlatıyor. Bak diplomasi anlatıyor. Politika anlatıyor. İlla örneği vekalet üzerinden vermek zorunda. Yok yani aklının dibinde var çünkü hocam. Aklının dibinde var bu. Atamıyor. Yani o toplumun getirdiği öküzlük var ya. Aktara aktara devam ettirdiği o öküzlük. Geçiyor ya. Ben ölmüş daha ötesi var mı? Kızı öldürmüşler. Öldürmüşler. Bakire çıktı ama. Abiler Şener ve Yemlihan Tuncel için ağır müebbet isteniyor. Yetmez ama ne yapacaksın? Ağır müebbet olsun bari. Sizden tepki beklemek hataydı. Ney? Bak şimdi. İnsanlar nasıl hedef tahtasına konur? Bunun onda birini yap. Toplu olarak ağlamaya başlarlar. Çünkü siyasal İslamcı yüzsüzlüğü böyle bir şeydir. Bu demin size okuduğum haberin içinde şöyle bir bakıyorsun. Mesela benim gördüğüm Rıza Kocaoğlu var. Mehmet Ali Alabora var. Halit Ergenç var. Cem Yılmaz var. Tarkan, Meltem Cumbul, Bülent Emrah Parlak, Bergüzar Korel. Altında da sizden tepki beklemek hataydı yazıyor. PKK Hatay'da ormanlarımızı cayır cayır yaktı. Sözde çevreci sanatçılardan çıt çıkmadı. Çevreyle ilgili her olayı muhalefet malzemesi yapan bazı oyuncular ve sanatçılar terör örgütünün Belen'de çıkardığı yangını görmezden geldi. Vatandaşlar sağır dilsiz taklidi yapan sözde çevreci sanatçılara sosyal medyadan tepki yağdırdı. Sizden tepki beklemek hataydı. Hatay. Neden hala susuyorsunuz vicdansızlar? Nasıl? Nasıl? Yani insanların toplumun önüne attıkları grubu görüyor musunuz? Fark etmez ki bu adamlar için. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü böyle bir şey. Atarsın bunları ortaya. Sonra yarın bir gün mesela bambaşka bir şey olur. Yani omzunu alırsın. Yani yaparsın ya çok önemli değil. Ama mesela bütün bunların içinde bir tane doğru yaz dersin bu gazeteye. Girmez o işe. Girmez. İnsanlara ana avrat küfreden köşe yazarları vardır mesela, fark etmez. Sorun değil. Her devrin adamı baş yazarı vardır mesela, hiç sorun değil. Bir AKP milletvekili bir gencecik kızın ölümünden sorumlu olur. Hiç girmez mesela o toplara. Gerçekten girmez. Rabia Naz cinayeti mümkün değil. İşi olmaz öyle şeylerle. Sorsan hepsinden daha demokrattır. Hani Neyze'nin sözü var ya, çok özür dilerim ama bu başka türlü anlatılmaz. Çok severim çünkü. Ben sana bok demem, boklar duyar, ar eder. Bir zerren düşse boka, onu da mundar eder der. Vallahi öyle ya. Gerçekten öyle. Yani bu kadar pislik çok zor bulunur ya. Manşetinden insanların fotoğraflarını yayınlar. Danıştay cinayetinin öncüsü var. Mesela Akit gazetesiyle ilgili hiçbir şey yazmaz. Vallahi. Cinayete karışmış gazete hiçbir şey yazmaz. Ana avrat girer herifler. Hiç. Ama burada toplumun önüne bir şey atmak gerektiğinde işte bunu yazar. Sözcünün manşeti akşam saat 5, kasada ciro 5. Lütfen bu haberi dikkatli dinleyin. Yani hani söylüyorlar ya böyle, öyle değil. Ya iyi ya ekonomi ya iyi. Yani bozguncular var, vatan hainleri falan. Bak şimdi. 2 milyona yakın esnaf zor durumda. İşte onlardan biri olan bir tuhafiyeci. Günü 5 lira ciroyla kapattı. Kaç? 5 lira. Yani kabaca, çok kabaca 70 sent. 70 dolar üzerinden 1 dolar değil. 70 sentle kapattı. Pandemi zaten zor durumda olan esnafı perişan etti. Kemal Atlan'ın haberi bu arada. Bunu en iyi anlatan örnek Eskişehir'den geldi. Tuhafiyeci Hatice Koca, esnafı gezen CHP'li vekil Jale Nur Süllü'ye işlerin kötü olduğunu söyledi. Kasasını gösterdi. Akşam saat 5'ti ve kasasında sadece 5 lira vardı. Anlatsana şimdi bana güzel ekonomiyi. Anlat. Çık yalan söyle mesela. Uzay ekonomisi falan. Üfür. Dolarla dövizle işim yok de. TÜİK'e göre işsiz sayısı 4.2 milyon, oysa gerçek işsiz sayısı 9.8 milyon. Ben size daha geniş anlattım, o yüzden bunun üzerine çok durmayalım, olur mu? Kafayı daha fazla yakmayalım. Bakalım. Şehir hastanelerine 5 milyar lira ödendi. Devletin 12 şehir hastanesine bu yılın ilk 8 ay için ödediği kira ve hizmet bedeli 5 milyar lira. Nasıl? Kimin parası bu? Evet, Angela Merkel'in. Çeyizinde gelmiş. Evlenirken rahmetli babası kızım demiş. Yani şimdi koca evine gidiyorsun. Ben senin arkandayım sonuna kadar. Yani canın sıkılır. Barınamazsın, hoşlanmazsın. Bak bu evin kapısı sana hep açık. Ama dersen ki ya baba evine de dönmem ben. Sonuçta kendime bir düzen kurayım. Al şunu. Hani öyle çok bir para değil. Azımızı çoğasay. 700 milyon euro. Al bunu. Yani yarın bir gün canın sıkılırsa ayrı eve çık falan. Onun için Angela Merkel'in parası bu. Ama mesela şehir hastaneleriyle ilgili tek haber yaptıramazsın sabah gazetesini. Ağzını açtığında vatan haini der sana. Oysa büyük bir batağın içinde olduğunu bilir. Önemli değil. Devam edelim. Sözcü böyle. Cumhuriyet'e de bakmıştık. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün Bugün ne yazmış? Algı oyunları Bir Gün'ün bugünkü manşeti. O da işsizlik rakamları üzerinden gidiyor. Pandemi, enflasyon, işsizlik, ülkenin karanlık tablosu sahte rakamların arkasına itiliyor. TÜİK bu sefer de umudunu kestiği için iş aramaktan vazgeçen 1 milyonu aşkın kişiyi tablo dışında tutup işsizliğin azaldığını müjdeledi. Ya uzun anlattığım için size kusura bakmayın. Bir de ben bütün gece buna çalıştım. O yüzden daha fazla üzerinde durmayalım, olur mu? İlk yayından anlamadığınız bir şey var mı? Bu arada hani öyle içinde çok fazla sayı falan olduğu zaman tekrar sorma ihtiyacı hissediyorum. Dur YouTube'dan da açayım bakayım. Anlamadığınız bir şey var mı? Yani aklınızda ya ben şu bölümü anlamadım, o neydi acaba dediğiniz bir şey. Umarım yoktur. Yani çalışırken çünkü özellikle onun üzerinde durmaya çalışıyorum ben de. Sağ olsun sevgili Ali Orhan Yalçınkaya müthiş bir çalışmayla zaten büyük bir zemin hazırladı ama çevre bahanesiyle belediyelere tırpan. İktidar çevre ajansı kurulması için torba teklif hazırladı. Teklif yasalaşırsa Cumhurbaşkanınca belirlenecek usulle milyonluk ihaleler yapılabilecek istenilen belediyeye gelir aktarılacak. Bilin bakalım hangi belediyelere? Alman Hristiyan Demokrat, bravo, bravo. Alman Hristiyan Demokrat belediyeleri. Onlar çok yağmacı, yiyici ya. Ben gördüm kardeşim bak. Ben gördüm. Nasıl götürüyorlar ya lambur lumbur. Lan hiç mi utanmanız yok ya? Hiç mi utanman yok birader? 1078 gündür tutuklu olan Osman Kavala hakkındaki yeni iddianamede delil yok. Eşi Ayşe Buğra, eşimin benim ve 94 yaşındaki annesinin işkenceye maruz kaldığımızı düşünüyorum dedi. Aksini düşünen var mı içinizde? Yeni iddianamede tıpkı Yeni Ekonomi programında olduğu gibi hiçbir şey yok yeni. Hiçbir şey yok. Yok. Ama 1078 gündür tutuklu. Nasıl? Ve bu ülkede bazı insanlar, bizim ülkemizde bazı insanlar mesela Osman Kavala'nın hakkını savunmaktan da geri duruyorlar. Ciddi söylüyorum bak. Mesela onun hakkında şöyle şeyler var. İlk 3 gün Gezi'yi ben de savundum ya, sonra çığırından çıktı. Bu pizza dağıtmış bu adam 3 milyon tane. Ya, gülmeyin, gerçekten böyle insanlar var. Yani Osman Kavala diyorsun, ya ben o konu çok şey yapmam, bilmem yani falan diyor. Halbuki eşek gibi biliyor. Ağzını açmıyor. Güvenli sularda gezecek ya. Ben yayına girmeden önce bir ölüm haberi daha geldi. Sadece son hafta içinde Türkiye'de yasa dışı üretilen içkiden 34 insan hayatını kaybetti. 34 insan. Ardı ardına ölüyor herkes. Yasal olmayan yollarla üretilen, işte hani kullanılan alkol, normalde içinde kullanılan gerçek alkol değil ya, sahte alkolle yapılıyor. İnsanlar önce görme kaybı, ardından ölüyorlar. Bayağı patır kütür ölüyorlar. 34 insan oldu. Ve bunun gerekçesi sadece bu işin merdiven altına itileceğini görmemek için ya eşek olmak lazımdı, ki öyle değil, ya da umursamamak lazımdı. Ama bakın şu çok net. Bugünün iktidarı alkolle mücadelenin bir yöntemi olarak bile görüyor olabilir bunu. Vallahi bak, bağımlılıkla mücadele. Ölsün ya, ama ne olacak? İçmesin. İçmesin. Ben o grup toplantısına katılmıştım, biliyorum. Erdoğan'ın şunu söylediğini hatırlıyorum mesela ben. Alkol, şarap. Ya üzümünü ye, üzümünü. Aynı diyorsun. Evet. Mantıklı aslında ya. Yani biz hallederiz de mesela Meksikalılar için sıkıntılı. Onların bu şeyi yaptığı, tekile yaptığı agave. Ben orada yapılışını izlemiştim Mexico City'de. Çok acayip bir şey. Şimdi o bir kaktüs türü hocam. Bir yerden kesmek gerekiyor onu. Onu ağzına sokmaya çalışırsan sıkıntı olabilir. Bir de onu aldın, hani dikeni battı, limonu ısırdı. Alkol dostunuz değildir. Bilinçli tüketin. Aman diyeyim. Şakası oluyor böyle burada uzaktan anlatınca, ama doğru değil. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Türk Tabipleri Birliği 7 ayda yüz binlerce vaka gizlendi. Doğrudur. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları üzerinden yaptığı değerlendirmede bugüne kadar yüz binlerce vakanın gizlendiğine dikkat çekti. Sadece 2 ayda, dün ben de izledim bu açıklamayı, 2 ayda 350 bin vakanın gizlendiğini söylüyor. 350 bin. Şimdi bak, 350 bin deyince çok şey ifade etmedi değil mi? Şöyle söyleyeyim sana. Bizde en kaba haliyle günde 1700 vaka açıklandı. 2000'de. 2000 açıklandığını düşün. Tamam mı? 350 bin diyorum sana. 350 bin tane. Yani açıklananın 175 katı sadece son 2 ayda gizlendi diyor Türk Tabipleri Birliği ve yeni söylemiyor bunu. Adamlar 8 aydır bas bas bağırıyorlar. Diyorlar ki birader bak, atıyorsun. Lan biz bakıyoruz. Bize geliyor hekim olarak bunlar. Verdiğin sayı doğru değil. Büyükşehir belediyeleri bağırıyor, diyor ki ya kardeşim, definişini biz yapıyoruz. Lan benim yetkim. Herkese yalan söylüyorsun. Bana niye söylüyorsun lan? Ben gömüyorum. Ölü sayısını saklıyorsun. Ve şimdi biz bugün ayın 13'ü, yarın değil o bir kisi gün, yani nasipse perşembe günden itibaren gerçek rakamı alacağız. Bakacağız. Gerçek sayıyı göreceğiz. Ne olacak? Ama Türk Tabipleri Birliği diyor ki sadece test sayılarında pozitif çıkma oranı Nisan'da %20, Eylül'de %10 oldu. Hani Muharrem Sarıkaya yaptığı açıklama vardı ya Sağlık Bakanı'nın. Oradan hareketle. Buna göre diyor sadece Nisan ve Eylül aylarında 350 bin vakayı doğruladılar ama bildirmediler. Sadece 2 aydan bahsediliyor. Sadece 2 ay. 2020 yılının Nisan ayı ve Eylül ayı. Çünkü birinde %20 olduğunu söyledi. Sonradan %10'a düştüğünü söyledi. Sağlıklı. Kendi söylüyor ya, ben söylemiyorum kardeşim. Benim uydurduğum bir şey değil bu. Test sayısına bakıyorsun. Diyor ki testlerin pozitif çıkma oranı Nisan ayında %20 idi diyor. Bakıyorsun yapılan testlere. E o zaman abi yani 150 bin civarında vaka olması lazım. Senin bildirdiğin kaç? İşte taş çatlasın hani 10 bin 12 bin falan. Eylül ayına geliyorsun %10'a düştü diyor. Düşüyor artık diyor. Teste bakıyorsun 1,5 milyon tane yapmışsın. E hacı sen kendin söylüyorsun %10 diye. Yani ya ağzına hakim o söylediğin yalan ya da bunun nereye gideceğini bilmiyorsun. Ve Türk Tabipleri Birliği de çıkıp diyor ki 350 bin vaka sadece bu 2 ayda 2020 yılının Nisan ve Eylül aylarında 350 bin vaka saklandı. E biz 8 aydır yaşıyoruz bunu. Bu hesaba göre çok kabaca 3 milyon saklanmış vaka var Türkiye'de. 3 milyon. E şimdi sen bunu koy. Attığın yalanı bir daha söyleyebilecek misin? Dünyada bununla en iyi mücadele eden ülkelerden biriyiz. 3 milyon daha ekle vaka sayısına. Ölümleri de ekle. Gerçek ölümleri de ekle. Edebilecek misin hala mücadele? Bugün konuştuğumuz şu işsizlik sayılarını bununla aynı yerde düşünün. O yüzden ikisini beraber anlatmaya çalıştım sabah. Aynı algının üzerinde gidiliyor. Hala aynı şey söyleniyor. Böyle abuk sabuk saçma sapan şeylerle. Ama işte yapamıyorsun, saklayamıyorsun. Sen kendin söylüyorsun. Ortaya çıkıyor ondan sonra. Yeni Şafak'a bakalım. Dur size Yeni Şafak'tan o şey okuyacağım ya. Ay canım canım, bu kafa tamamen gitti bunun. Ha var mıydı? İşte diyorum ya şahit diyor. Var mıydık? Belki biraz. Kafa var mıydı? Belki biraz yani, ne bileyim hani böyle bir böyle küçük bir mercimeğin yarısı kadar bir düşün. Yeni Şafak'ın manşeti ateşkes değil silah molası. Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı var deniyor. Bu ateşkes döneminde o kullanıldı deniliyor. Bakalım. Aliyev, Türkiye'siz masa kurulamaz. Ya şu haberi bir saklasana Allah aşkına. Türkiye'siz masa kurulamaz haberini bir sakla. Bak, şimdi Dağlık Karabağ konusunda ki tekrar söylüyorum. Burada Azerbaycan'ın tezlerinin tamamı doğru. İşgal altında Ermenistan'ın yıllarca haksız bir işgal altında tuttuğu yerler onlar. Masa kurulacak. Ateşkesi kim ilan etti? Tabii değil işte. Alakası yok. Duymadı bile muhtemelen. Vladimir Putin Bey. Putin oğullarının büyük oğlan. O ilan etti. Ve bizde haber çok kullanılmadı iktidar çevreleri tarafından. Ama denildi ki bu bizim yapacağımız görüşme masası var ya kuracağımız. Orada Minsk grubu, Minsk üçlüsü de olsa, yani Türkiye'de de girse dedi İlham Aliyev. Rusya'dan kesin tavır geldi, dedik yok öyle bir şey, olmayacak. Ya bunun gerekçesi ne? Bakın bu ateşkesin bütün koşullarını kendi belirlemeye çalışıyor Vladimir Putin. Ve sadece bunu yapabilmek değil derdi. Bundan sonrasında da iki ülke üzerinde hükümranlığı sürsün istiyor. E sorun şu o zaman. Sorun şu. Ya kardeşim sen bunun karşılığında ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gerçekten böyle bir gücün var mı? İşte sen tavrını koyabiliyorsan koyacaksın. Ama koyamıyorsan geçmiş olsun. O zaman işte buluyorsun gara cahilleri, zır cahilleri gazete yönetimine getiriyorsun. Böyle gerçekten yani psikiyatrik açıdan incelenmesi gereken bir adam. Bak hakikaten bilip söylüyorum. Ben psikiyatr olduğum için değil. Ama bununla benzer semptomlar gösteren insanlar bayağı ciddi anlamda ilaçlı tedavi alıyor. Gördüm yani etrafından da böyle insanlar. Bu çünkü hani bunun ciddi bir savaş psikozu var. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül'ün bugünkü yazısı sabah da bir sevgili izleyici sayesinde paylaştım. Ya yazı öyle bir yerden girmiş ki mevzuya. Diyor ki bakın size göstereyim. Durun tam cümleyi bulmam lazım çünkü çok önemli. Türkiye diyor Osmanlı'dan sonra ilk kez ayağa kalktı diyor. Ne? Türkiye evet Osmanlı'dan sonra ilk kez ayağa, öyle mi? Ya bak, bu normalde benim sana gerizekalı demem lazım ama diyemem. Niye? Çünkü Osmanlı'dan sonra zaten ayağa kalkan unsurun adı Türkiye. Ayağa kalktığı için, yani imparatorluk bakiyesinin üstünde yükseldiği için. Kapiş? Anlamadın tabii, çok normal. Ama senin anlattığın ayağa kalkma hikayesi tam bu zaten. Beyin basmadığı için, sadece talimatla iş yapıldığı için diyor ki bütün cepheler başarısız oldu. Hey! Bu cephe de başarısız olacak. Öyle şeylere tanık olacağız ki kendilerini kapattıkları o cephede unutulup gidecekler. Paralel devlet projesi çöktükten sonra paralel Türkiye için seferber olanların içinde bulunan ve kendilerini muhafazakar milliyetçi olarak tanımlamayanlar pozisyonlarını yeniden kontrol etsin. Bildiğin düz deli bu. Vallahi bak, düz deli. Ya bu başka türlü yazılmaz. Cümleye bak, cümleye. Artık Türkiye'nin bütün mücadelesi küresel ölçeklidir, iç politikası da. İç politika mı? Bak şimdi, bir şeyin çekirdeğini düşün, tamam mı? Bu o kadar deli ki. Deli ya, bayağı bildiğin deli. Şeftalinin çekirdeğini düşün, tamam mı? Şeftali var, ortasında çekirdeği var, çekirdeği. Ama çekirdek aslında dışarıda, nasıl? Ha işte anlattı o. İç politikan var, küresel. Vallahi yazmıştı adam. Hiçbir siyasi hesap, ne diyordur? Kişisel düşünce, Türkiye düşüncesi üzerinde değildir. Tam ne yaşadım bilmiyorum dün akşam ama yani bu yazıyı yazmadan önce. Ya acını hakikaten paylaşıyorum. Ya paylaşıyorum derken üstüme almıyorum. Bana ne, içinde boğul da... Ama anlamaya çalışıyorum. Bu bildiğin düz deli ya. Hani normalde bırak gazetenin genel yayın yönetimini yapmayı. Normalde hani akli melekeleri yerinde değildi. Bu ehliyet mehliyet vermemek lazım. Ciddi söylüyorum bak. Yani herhangi bir ruhsatla kalorifer yaktıramazsın bu herife. Ama gazete çıkartıyor. Radyatör çalıştırma. Hani müşir ateşleyerek bürülörü çalıştırma. Fuel oil kazanlı radyatör çalıştıramayacak adama gazete vermişler ya. Bak şimdi. Türkiye yapması gerekeni yaptı. Yazının sonu. Türkiye yapması gerekeni yaptı. Kendine döndü. Özüne döndü. Hem kendine hem özüne mi? Ulan hiç aklıma gelmedi böyle bir şey ya. Kendine dönüyorsun, özüne. Uf, süper. Çok iyi metafor. Hafızasına döndü. Aklına döndü. Gücüne döndü. Tarihi tezlerine, iddialarına, genetiğine döndü. İşte genetiğe dönmeyeydi iyiydi ya. Hazır özüne dönmüşsün. Niye şey yapmıyorsun? Yani niye öyle bilim bilim karıştırıyorsun? Erdoğan gibi lider, Türkiye gibi ülke profili, bak dikkatli dinle burayı. Erdoğan gibi lider, Türkiye gibi ülke profili, Atlantik'ten Pasifik kıyıla hop serin gel serin serin Atlantik'e ne ara gittin lan? Atlantik'ten Pasifik kıyılarına kadar Japonlar, düşünsene Pasifik Okyanusu kıyısında Japonlar bağırıyor Erdoğan Erdoğan diye böyle. Öyle. Kıyılarına kadar bütün ülkeleri, kitleleri etkileyen bir siyasi dalgaya dönüştü. Ne yaptı? Ya dün çok acayip bir şey yaşanmış. Çok acayip bir şey yaşanmış. Yani normalde bunun hani Gülseren Budayıcıoğlu bundan bir senaryoda dördüncü diziyi buradan çakar aslında. Çok acayip şeyler yaşanmış. Nasıl gittiyse kafa Pasifik'e gitmiş diyorum ya. Atlantik kıyılarından Pasifik'e kadar diyor, zilleri taktık diyor, çıkı çıkı yaptık diyor. Erdoğan gibi lider, Türkiye gibi ülke, ana gibi yar, Bağdat gibi diyar. O da muhtemelen oradan kaldı aklında. Ya dur ya, sonunda cümle vardı, onu atlamayayım. Sabah çünkü onu okuyunca dedim ki, ya tamam düz deli falan ama bu gitmiş ya. Tamamen yırtılmış. Yazın sonu nasıl bitiyor biliyor musunuz? Hani Abdülkadir Selvi'yi hatırlayın. Size iki önemli şey anlatacağım. Bir, iki, üç. Genelde var galiba. Bu yüzyılların hesaplaşması. Bin yıldır bu coğrafyada verdiğimiz mücadelenin özeti. Hocam yüzyıl mı, bin yıl mı? Ha, on işte çok gaza geldim o Atlantik Pasifik derken. Denge kaydı orada. Bu yüzyılların hesaplaşması ama bin yıldır verdiğimiz mücadele. Daha da hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Yeter ya. Yüz müydü, bin miydi o ya? Kaçtı? Ya çok işte ya. Çok çok yıllar yani. Bildiğin düz sıfır numara deli ya. Sıfır numara deli bu. Vallahi bak. Ya yayın izleyenler ne olur yani beni kınamayın. Ben çünkü benim yaş kuşağım benden büyükler. Biz böyle büyüdük. Eskiden mesela bizim mahallelerimizin delileri vardı. Onlar hakkında deli demek de kötü bir şey değildi ayrıca. Herkes de savunurdu. Hatta yani çok iyi bilirim mahallenin delisi başka bir yerde görüldüyse alınır getirilirdi aman ha burada dursun diye. Çünkü onun yakında bir yerde ailesi vardı yaşadığı bir yer vardı falan. Benim için o yüzden deli deyince aşağılamak istemiyorum ben. Ama bu var ya bu ciddi deli. Baya deli bu ya. Yani önünde iki yol var. Ya tedavi olacaksın ya senaryo olacaksın. Gülseren Budayıcıoğlu yazacak seni. Dördüncü dizi olarak çakacak. Başka çaren yok. Yüzyıllardır devam eden bin yıllık bir mücadele demiş ya. Aslında 10 tane yüzyıl olunca bin yıl oluyor hakikaten ha. Oo. Vallahi Aytmatov falan Gündüzler yüzyılı. Oo. Bunu onu söylesen kafa hepten yanar bunu. Tamam. Ne yapayım bardak su vereyim mi? Nasılsınız anam eğleniyorsunuz mu? Devam Yeni Şafak böyle. Bugünün delisi bu. Çok ekstra deli gerçekten. Nereye gitmiş o kafa? Nereden çıkmış anlamadım ben ama 100 yıllık bir mücadele 1000 yıldır sürüyor. Sen bak şimdi her yer herkes aynı yerden pompalıyor. Türkiye'siz sorun çözülmez. Söyleyen kim? İlham Aliyev. Masayı kuran kim? Vladimir Putin. Kimler oturuyor? İşte Ermenistan var. Lavrov var. Rusya Dışişleri Bakanı. Bir de şey var, İlham Aliyev var. Türkiye nerede? Türkiye'siz masa kurulamaz. Kurmuş? Mümkün değil. Atlantik'ten ya o gözü yaşlı Japonlara git sor. Git sor. Hepsi diyor ki yani öyle dediklerini sanıyorum. Tam anlamıyorum dillerini ama Erdoğan gibi lider, Türkiye gibi ülke diyorlar. Japonca diyorlar bunu. Yani sanırım. Anlamıyorum çünkü tam dediklerini. Ama bir üstünü başını yırtan grup var orada. At tut ya ne olacak yani aman. Ölümlü dünya. Hadi devam edelim. Dünyanın en güzel gazetesine geçelim. Hikaye çünkü bunda hiçbir numara yok. Şimdi bugünkü Takvim gazetesi emekliye intibak başlığı atmış. Oğlum bak bunu yazıyorsun. Bu çok ciddi bir şey. Emekliye intibak dediğin 2000 öncesi emeklilerinin aslında maaşlarında yaşanan büyük haksızlık ve bunu yapamayacağını bugünkü Aile Sosyal Çalışma Sağlık Ot Çöp Bakanlığı da dahil olmak üzere son 5 bakanın tamamı söyledi dedi ki biz bunu yapamayız hocam bu olmuyor çünkü bunun için acayip bir kaynak gerekiyor ama ısrarla bu yalanı yazıyor herif emekliye intibak yapılıyor ya ne zaman olur bilmiyorum işte yani olur ama Atlantik'ten Pasifi o ağlayan Japonlara bir bak. O çekik çipil çipil gözleriyle ağlıyor ağlıyor. Erdoğan gibi lider, Türkiye gibi ülke diyorlar. Ağlayan o Japonlara bir sor. Anneye ayda 2870 lira. Niye? Anne. Anne o her şeyin en iyisine layık. Evet. 2870 lira. 28 bin kişiye iş fırsatı. Nerede? Vallahi var aslında iş fırsatı. İş beğenmiyorlar bunlar. Yoksa var yani. Ne zaman emekli olurum? Zor. Borsada kazanma yolları. Halka arzda fırsat var. Ne yapalım? Halka arz edilecek şirketleri mi kollayalım? Evet. Kesinlikle. Anne harekedi haberi var. Harekedi, harecedi, haresedi. hareketi. Onu yazmaya çalışmış da. Cedi ayrı yazılmış. Cedi Osman haberi. Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman'la aşka yelken açtı. Basketçiyle de aşk, yelken açmak zordur ha. Valla o buba çünkü kafaya gömer insanın. Yani onun kafası yüksekte kalır. Müstakbel kayınvalidesinin gönlünü çaldı. Binela Osman da Binela mı? Binela mı acaba? Binela Osman da kendisini takibe aldı. Nereden? Sosyal medya. Ya çok sosyetik oldunuz yemin ediyorum ya. Ya eskiden hani oğlanlar kız arkadaşlarının aileleriyle tanıştırdığı zaman ufak hediye medya alınırdı ya. Hani kız yemek falan yedi. Bu ne lan? Sosyal medyadan takibi aldım. Çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Ödemiyoruz. Bunu attın daha önce bir başlığı. Tam biliyorum ama futbol bak bu seferki. Beşiktaş'tan 2 milyon euro alan Lens'a Dinamo Moskova 500 bin euro teklif etti. Hollandalı yıldız da siyah beyazlara üstünü siz tamamlayın deyince transfer gerçekleşmedi. Ödemiyoruz. Ödemediğimiz kulüp ne? Rus kulübü. O zaman yazılabilir. Canım ciğerim zerdeçal. Sana bu mektubu Macar lokantasından yazıyorum. Bulutlar geçiyor. Öyle değil işte. Zerdeçal'ı övdüğü haberin başlığı bu. Canım ciğerim zerdeçal. Çünkü muhtemelen içeride ciğer kuvvetlendirici bir şey olarak üfürüyor. Babalığın sırrı sarımsakta saklı. Babalığın sırrı sarımsakta saklı. Bak dün konuştuk ya o Çaşma ablanın. Hatırladınız mı? Hafta sonu pazar günü magazin sunan Kanal D'de. Çok güzel bir de kızcağız. Vallahi genç de bir kız. Böyle gözünün içi gülüyor. Ama Türkçe yok ablada sıfır. Hani dedim ya üst üste iki E'yi açabiliyor diye. Çaşma diyor çaşma. Çaşma. Bak en sık yapılan E açık E hatası mesela Mehmet'tir. Mehmet der insanlar. Mehmet'tir aslında ismin orijinali. Muhammed'den gelir. Yani Türkçeleşmiş haliyle. Şey gibi düşün. Omar'ın Ömer olması gibi düşün. Tamam, Mehmet'tir. Mehmet der insanlar. Ama onda bile birini açar öbürü kapalı kalır. Mehmet. Bu çaşma diyor, çaşma. Onun gibi babalığın sırrı sarımsakta saklı. Hani daha önce konuşmuştuk ya aslında dudak tembelliğinden kötü konuşma büyük ölçüde kaynaklanır. Dudağınızı çok kullanmadığınız için böyle bırık diye söylediği için insanlar. Bunlar o temrinlere benziyor. Sırrı sarımsakta saklı. S. Süper gıdalar erkeğin gücüne güç katıyor. Oh sabahlar olmasın. Hazır mıyız erkekler? Çikolata. Lan kafadan çikolatayla başladın. Karizma düştü zaten. Amino asit içerir, kısırlığı bitirir. Çikolata diyorsun. Evet. Şimdi etraf 300 kilo olan ama kısırlık sorununa çözüm bulamamış erkeklerle dolabilir. Ama mutlu. Mutlu. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda çikolata insanı mutlu ediyor. Mutlu, çocuksuz, şişman. Avokado. Bunu biraz salladın mı? Yani biraz da şey yapamadık bulamadık. Biraz değişik olsun diye. Enerji kaynağıdır. Evet. Ispanak. Bak şimdi ıspanağın altında ne yazmış? Babalık şansını yükseltir. Ne? Ispanak. Evet. Babalık şansını yükseltir. Kesin. %100. Ve sarımsak. Erkekler için çok önemlidir. Biraz açar mısınız? Erkekler için çok önemlidir diye fayda mı olur ya? Allah her şeyi de devletten bekleme. Kendin bul. Babalığın sırrı sarımsakta saklı. Nedir o? Çok önemli. Ne? Söyleyemem. Demin dedim ya düz deli diye. Aynı grup. Düz bildiğin sıfır numara deli. Yok mu seksli sorumuz? Olmaz mı? Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen seks içeren eser miktarda ama yokmuş gibi davranılan. 33 yaşındayım. Allah ömür versin. Şeker hastasıyım. Allah şifa versin. Aşkıma bir çare. Allah versin. Aşkıma bir çare diye soru mu olur ya? Ne burada tam olarak sıkıntı? Aşkım. Yani şey olmuyor işte sevişemiyorum. Ne alakası var şimdi? Şeker hastasıyım demişsin zaten. Sana hekim anlatmadım mı şeker hastasının cinsel hayatının nasıl olacağını? Dinlemedim ben. Zaten şekerim olduğundan da çok emin değilim. Ben kendi kendime öyle diyorum. Yani belirtiler benzediği için. Bellasını buldu. Neyi buldu efendim? Bellasını. Ermeni şov yıldızı Kim Kardashian çocuk katillerinin yanında saf tuttu. Azerbaycan'ı vuran canilere 1 milyon dolar bağışta bulundu. Dünyaca ünlü Filistinli güzeller Gigi ve Bella Hadid ise tavır koydu. Sen kim oluyorsun deyip sosyal medyadan kovdu. Deminki gelin gibi, Cedi Osman'ın annesi gibi. Yani yakınlık sosyal medyadan takip, uzaklık şut. Yalnız Gigi Hadid'i şey yapmışsın ya. Bella Hadid tamamında var da bellasını buldu diye. Gigi Hadid. Mesela şöyle deseydin ya, hiç de cici değilsin. Artık öğrendik biz ya. Lazım Hikmet bugünkü gazetenin manşeti. Lazım Hikmet. Nazım Hikmet değil, Lazım Hikmet. Aslında haberi dün gördünüz. Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katılan Hikmet Karakurt, Şanlıurfa'da doğmuş, yoksulluk içinde büyümüş, çadırda büyümüş falan. Bir çocuk, onun 250 bin liralık soruya kadar gitmesi anlatılıyor haberde. Ama dedim yani düz deli diye hazırlayan gazeteyi. Bunu yaparken şöyle düşünmüşler. Şimdi bu çocuğun başarılı olması yeter mi? Yetmez. Niye yetmesin ya? Yeter işte 250 bin. Yetmez abi. Daha çok girmemiz lazım buna. Ne yapacağız? Yarışmaya katılan entelektüel düzeyinin yüksek olduğunu düşündüğümüz insanları da katalım. Ne alakası var? Bak. Lazım Hikmet haberi, hani Nazım ya çocuğun, Hikmet yadı. Nazım Hikmet'ten olarak Lazım Hikmet yapıyorlar. Deniyor ki, tarlada çalışıp üniversiteye girdi, şimdi de Kim Milyoner Olmak ister de fırtına gibi esti. İlk soruda elenen süper diplomalıları ezdi geçti. Kim onlar? Profesör Hüseyin Eray Bulut, embriyoloji uzmanı, ilk soruda elendi. Profesör Remzi Altınışık, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi, ilk soruda elendi. Doçent doktor Erman Çimen mi? Harvard Üniversitesi'ni bitirdi, ilk soruda elendi. Oğlum ne alakası var bununla? İlk soru dediğin, hani don giydiniz mi gibi bir soru var genelde orada. O paniktendir, heyecandandır falan, aşağı yukarı öyle bir şeydir. Niye kıyaslıyorsun ki? E o zaman şimdi sen mesela embriyoloji uzmanı bir hocayla kıyaslıyorsun. Biri de çıkıp dese ki ya Hikmet, bizim Hikmet Karakurt'u bayağı embriyoloji teknolojisinin uygulandığı bir yere koyalım. Olur mu bu? Hak mı? Değil. E bunu niye yapıyorsun? Diyorum ya, düz deli ya bu gazeteleri yapanlar. Düz, dümdüz deli. Verelim şimdi. Vallahi bak, radyatör yaktırmazsın ya. Kalorifer kazanı ateşleyemez ama gazetesi var herifin. Bugün ilk işaret diye yazı yazmış Ergün Güler. İkinciyi okumayacağım ben seni. Öbür deliyle uğraştığımız için gerek yok. Ama herif Boston Maratonu'nu kana buluyan Çeçen teröristlerden hareket etmiş. Bugünün terör coğrafyasını anlatmış. Kafa bir kopmuş arada. Nerelere gitmiş anlatamam ya. Ama gazetesi var. Her gün bunu çıkartıyor işte. Satılıyor. 1 lira. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 lira. Alan var bunu. Ama buradan çıkan şey, ya tamam senin okumana gerek yok. Var kardeşim. Yok yok okumana. Bak ne güzel çocuk çıkmış. O dediğin 83 milyonda bir tane çıkıyor. O çocuğa eğitim fırsatı vermen lazım. Asıl tartışacağımız şey o. Niye hala Urfa'da doğduktan sonra çadırda büyüyor çocuklar? Bunu tartışacağız. Niye o çocukların gidebilecekleri iyi okulları yok? Defterleri, kitapları, öğretmenleri, beyaz akıllı tahtaları niye yok? Bunu tartışacağız biz. Senin burada yaptığın aptallığa övgü olur sadece. Bunu vurgulamak. Çocuğun başarısından bahsetmiyorsun ki sen. Birileriyle kıyaslıyorsun. E o zaman aynı şekilde o insanların da Hikmet'i ve ona benzeyen insanları aşağılamasının önünü açıyorsun. Onlar da diploması yok diye üzerine basıp ezebilir onu. Ama işte bunu söylediğin insanın en azından asgari düzeyde akıllı olması lazım. Bu düz deli bu. Bayağı bildiğin sıfır numara dümdüz deli. Çok güzel ya. Bugün var ya, 3 parça yazı okudum size. Üçü de birbirinden merdane. Gerçekten. Ama şu çok acayip ya. Atlantik'ten Pasifik'e kadar. Vay arkadaş, nasıl delirmiş ya. Nasıl bir insanın kafa nasıl bu kadar gidebilir? Atlantik'ten Pasifik'e kadar oğlum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bugün önemli bir gün. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü, 97. yıl dönümü. Ben bir Ankaralı olarak, doğma büyüme bir Ankaralı, bir Ankara'yı seven bir insan olarak sosyal medyadan da paylaştım ama bu kente Cumhuriyet kurulmadan önce hep yoksulluğun merkezinde olmuş, büyük medeniyetlerin ortasında yaşamış ama yoksul bir kente çok güvenerek genç cumhuriyetin başkenti yapabilecek kadar inandığı için büyük minnet duyuyoruz. Yüce Atatürk'e, Büyük Atatürk'e. Ama aynı zamanda 97 yıl önce geldiğinde dikmen sırtlarında nasıl gururla karşıladıysak, bugün benim oralıyım diye övündüğüm Anıttepe'nin kalbinde nasıl en büyük emanetimizi saklıyorsak, nasıl bizim en büyük hemşerimizdir, en önemli hemşerimizdir deyip gururla anlatıyorsak, bu minneti de ifade etmek lazım. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Kutlu olsun hepimize, daha nice yıllara, nice yüzyıllara. Cumhuriyetle, cumhuriyet değerleriyle birlikte elbette. Koyup giden nur içinde yatsın. Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu yayın sürsün. Ben de bunun içinde olmayı seviyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Desteğim nasıl olur derseniz. Bakın, bu yayını şöyle destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesi çok önemli. 100 bin aboneye çok az kaldı. Desteğinize ihtiyacım var. Yakınlarınıza da söyleyin. Abonelik paralı pullu bir şey değil. Sadece bir mail adresiyle, ama 100 bini geçtikten sonra biz de artık dünyanın tanınan YouTube kanallarından bir tanesi olacağız. Bir mavi tik gelecek, mavi işaret gelecek, bir plaket gelecek, arkada duracak. Onların hepsini göstereceğim. Önemi var. Gerçekten desteğiniz lazım 100 bin aboneyi geçebilmek için. Abone olmak parasız. Onun yanında bir de zil işareti var. Zilin de manası şu: tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Hadi başlayacağız senin yayın diye. Bir de katıl düğmesi var. Nasıl kullanılacağını sayfamdaki bir videoyla anlatmaya çalıştım ama isterseniz bu yayını küçük katkılarla aylık olarak destekleyebileceğiniz manasına geliyor. İstemezseniz canınız sağ olsun, zorunlu değil ki. Bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.